Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Aban 1400, Hicri Kameri 8 Rebiusani 1443 ve Miladi Takvimle 14 Kasım 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bugün İmam Hasan Askeri aleyhisselamın kutlu veladetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle tebriklerimizi İslam dünyasına sunuyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, 11. Yıldız'ın doğuşu ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı, Viyana müzakerelerine girme konusunda İran'ın iyi niyetini vurguladı. Ulyanov, yaptırımların kaldırmasının İran'ın doğal arzusu olduğunu söyledi. Tuğgeneral Gudazi, silahlı gruplara ve muhaliflere karşı çıkmayı yasal hakkımız olarak görüyoruz, dedi. Amerikalı senatör, F-16'ların Türkiye satışına karşı çıktı. Suudi saldırısında 4 Yemenli sivil hayatını kaybetti. Sudan'da 5 protestocu öldürüldü. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 8 Rebiusani, Ehl-i Beyt semasının 11. yıldızı ve insanlığın son kurtarıcısının müjdecisi İmam Hasan Askeri aleyhisselamın veladet günüdür. İran halkı Ehl-i Beyt imamlarının 11.si Hazreti İmam Hasan Askeri aleyhisselamın veladetinde kentlerin sokaklarını süsleyerek, cadde ve sokaklarda ikramda bulunarak çeşitli tatlılar dağıtırlar. İmam Hasan Askeri aleyhisselam 8 Rebiusani 232 yılında Medine kentinde dünyaya geldi. Büyük İmam Şia düşüncesini açıklamak ve dindeki şüpheleri reddederek İslam dininin korunması ve yayılmasında büyük çalışmalarda bulundu ve İmam Mehdi Aleyhisselam'ın imameti döneminde Müslümanların çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunarak onları bu masum imamın gaybeti dönemi için hazırladılar. İmam Hasan Askeri aleyhisselam eşsiz bir Kur'an-ı Kerim müfessiriydi ve imameti döneminde bu semavi kitabı doğru yorumlayarak halkı aydınlatmaya çalıştı ve vaat edilen yegane kurtarıcının müjdesiyle Müslümanları İslam'ın yüce ülkelerine ulaşma konusunda umutlandırdı. İmam Hasan Askeri aleyhisselam çocukluk döneminde babası İmam Hadi aleyhisselamın engin bilgi kaynağından yararlandı. Ve İmam Hadi'nin şehadeti ardından 22 yaşında İslam dünyasının ağır imamet görevini 6 yıl boyunca sürdürdü. İrib Dış Yayınlar Servisi Türkçe bölümü çalışanları olarak İmam Hasan Askeri aleyhisselamın veladetini başta siz kıymetli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam dünyasına kutluyoruz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün gece bir grup analist, üniversite profesörü, medya aktivisti ve İran Büyükelçisi'ni ağırladı. Emir Abdullahyan, İran hükümetinin dış politikasını açıklayarak Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı bir şekilde çekilmesini ve Avrupalı üye devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmekteki eylemsizliğine rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana müzakerelerine girme konusundaki iyi niyetini vurguladı ve İran'ın baskıcı, yasa dışı ve tek taraflı Amerikan yaptırımlarını kaldırmak için müzakereleri sürdürme politikasını anlattı. Bu arada İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kennedy bugüne kadar alınan pozisyonları ve alınan önlemleri anlatarak İran İslam Cumhuriyeti'nin bu görüşmeleri ilişkin siyasetlerini çeşitli yönleriyle anlattı. Toplantıya katılanlar da bu konudaki görüşlerini sunarlarken bu tür toplantıların devamı için önerilerde bulundular. Hüseyin Emir Abdullahyan, Cuma günü Instagram'da yaptığı açıklamada İran'ın önceki görüşmelerin çıkmazlarında kalmaya niyetli olmadığını belirtmiş. Diğer tarafın ciddi ve olumlu bir yaklaşımla Viyana'ya girmesi halinde kısa vadede iyi bir anlaşmaya varılabileceğini bildirmişti. İran ile 4+1 arasında görüşmeler 29 Kasım'da Viyana'da yapılacak.
Viyana merkezli uluslararası kuruluşlarda Rusya'nın daimi temsilcisi yaptırımların kaldırılmasının her şeyden önce İran'ın en doğal talebi olduğunu söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Mihal Ulyanov dün gece İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın geçen Cuma günü İran'ın Viyana görüşmelerindeki ilk talebinin yaptırımların kaldırılması ve Rusya'nın da aynı fikirde olduğu yönündeki sözlerine cevap olarak tweet attı. İran Dışişleri Bakanı geçen hafta Cuma günü yaptığı açıklamada iyi bir anlaşmanın yaptırımların etkili ve doğrulanabilir bir şekilde kaldırılmasını ve tarafların taahhütlerine tam olarak geri dönmesini gerektireceğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da geçen Cuma günü yaptığı bir konuşmada Rusya'nın İran ile Viyana'daki 4+1 grubu arasında gelecekte yapılacak görüşmelerde nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması ve İran'a yönelik Amerika yaptırımlarını kaldırması çağrısında bulunacağını söyledi. İran ile 4+1 arasındaki bir sonraki müzakere turu 29 Kasım'da Viyana'da yapılacak. Şimdiye kadar Amerika'nın Viyana'daki nükleer anlaşmaya geri dönüşü amacıyla anlaşmaya dahil olan diğer ülkelerin katılımıyla 6 tur müzakere gerçekleştirildi.
İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, bugün İslam Cumhuriyeti dünya halklarının ümidi ve ilgisinin sırrıdır ve dünya mazlumlarının müstekbirlere karşı direnişinde ise bir model ve ilham kaynağıdır dedi. Ahmet Vahidi dün yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bir an durup bugün dünyada İslam Cumhuriyeti'nin olmadığını düşünseydik acaba ne olurdu? En temel haklarından mahrum Filistin halkı hangi ümitle mücadele eder ve direnirdi? Vahidi açıklamasının devamında şöyle dedi. Eğer İran İslam Cumhuriyeti olmasaydı, Yemen'in mazlum halkı ve İslam dünyası hangi ümitle savaşırdı? Dünyadaki mazlumlar hangi ümitle direnir, mücadele ederdi? İran İçişleri Bakanı Ehl-i Beyt'in ışığı sayesinde İslam Cumhuriyeti'nin bugün dünyada insanları canlı ve mutlu kılan ve onları büyük bir geleceğe taşıyan bir mesajının olduğunu söyledi. Ahmet Vahidi, İslam Cumhuriyeti'nin kutsallığı sınır ötesidir. Böyle bir bayrağı kaldıran, böyle bir hareketi başlatan ve bugüne kadar kararlı bir şekilde öne çıkan bu insanlar gerçekten layık hizmeti hak ediyorlar dedi. İran İçişleri Bakanı ayrıca şöyle dedi. Parlamentolarında Cumhurbaşkanlığı geçişinde 5 kişiyi öldüren Amerikalılar bizi insan haklarına saygı duymamakta suçluyorlar. Ya da yerli halkına yaptığı cinayetlerin hesabını veremeyen Kanada, İran'a yönelik benzeri suçlamada bulunma cesareti ve küstahlığını kendinde buluyor.
İslam mezheplerini yakınlaştırma Dünya Asamblesi Genel Sekreteri Hüccetül İslam Hamid Şahriyari, direniş ekseni artık bölgesel bir eksen değil, küresel bir eksen. Çünkü İran İslam Cumhuriyeti küresel düşünceyle küresel hareket ediyor dedi. Hamid Şahriyari bölgedeki direniş ekseninin ilerleyişine atıfta bulunarak, bugün direniş ekseni İslam Cumhuriyeti'nin desteğiyle hareket ediyor. İran bölgede kayda değer bir ilerleme kaydetti dedi. Şahriyari açıklamasının devamında şöyle dedi. Bugün İslami İran, Siyonist İsrail, Amerika ve İngiltere gibi baskıcı ve zorba güçlerin karşısında duruyor. Bu 40 yılda düşman ülkemizi parçalamak için her türlü çabayı gösterdi. Ancak İran dünyaya zulme karşı durmamız gerektiği mesajını verdi ve bu dünyadaki tüm mazlumlar için büyük bir ders oldu. Ve bugün dünyanın her yerindeki mazlumların zulme karşı olduklarını ve direndiklerini görüyoruz. Ve bunların hepsi İran İslam Cumhuriyeti'nin 1979'daki devriminden kaynaklanıyor. İslam mezheplerine yakınlaşılma Dünya Asamblesi Genel Sekreteri temel hedef olan birlik çağrısına atıfta bulunarak şöyle dedi. Ana hedefimiz dünya Müslümanları arasında birlik ve yakınlaşmaya çağrı yapmak, küresel emperyalizm hegemonyasını kırmak ve bu elbette İslami idealdir.
İran İçişleri Bakanlığı Sınır Güçleri Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ali Guderzi, sınır yasaları caydırıcı olmalı. Silahlı gruplara ve muhaliflere karşı çıkmayı yasal hakkımız olarak görüyoruz ve bu konuda kimseyle uzlaşmayacağız dedi. Tuğgeneral Ahmet Ali Guderzi dün akşam yaptığı açıklamada bugün İran polis gücünün sınırlar üzerine tam kontrole sahip olan sınır muhafızları elektronik ve optik ekipman kullanarak düşmanların her türlü saldırısını etkisiz hale getiriyor ve çeşitli kontrollerle karşıda mücadele ediyor dedi. Sınırların güçlendirilmesini önceliklerinden biri olarak gördüğünü kaydeden Guderzi, sınırlarda yaşanan sorunlara rağmen sınır muhafızlarının özverili bir şekilde sınırları koruması, sınır birimlerinin donatılması ve akıllı hale getirilmesi için yetkililerin çabalarıyla sınırların güvenliğini sağlamak için önemli adımların atılmasını gerektirmektedir. Tuğgeneral Guderzi, bugün İran'ın Kürdistan eyaleti sınırları Güvenlik Konseyi, Silahlı Kuvvetler ve İstihbarat Servislerinin birlik ve koordinasyonu sayesinde güvenli bir şekilde korunmaktadır, dedi.
İran ve Kırgızistan Ekonomi Bakanları toplantısında ticari ilişkilerin genişletilmesi ve Kuzey-Güney Koridorunun güçlendirilmesi ele alındı. İRNA Ajansı'na göre dün Seyit İhsan Handuzi, Tahran'da Daniel Amangledyev ile yaptığı görüşmede komşu ülkeler, bölge ve aynı çıkarlara sahip ülkeler arasında ilişkilerin geliştirilmesi önceliğine dayanan 13. hükümetin dış politikasına atıfta bulunarak iki ülkenin iş insanları ve ekonomik aktivistlerin faaliyetlerini teşvik etmek ve geliştirmek için gerekli kolaylıkların sağlanmasına vurgu yaptı. Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı da İran İslam Cumhuriyeti'nin özellikle Bandar Abbas'tan Hazar Denizi'ne yük taşımacılığı alanındaki benzersiz yetenekleri konusunda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirmesi ihtiyacına dikkat çekerek Orta Asya ülkelerinin Güney-Kuzey Koridorunu güçlendirme arzusunu vurguladı. Amangledyev, Kırgızistan'ın üyeliğine ve İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne gözlemci üyeliğine de dikkat çekerek, birliğin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirme kapasitesinin önemli olduğunun altını çizdi.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Yardımcısı, ekonomik aktivistler ile İran ve Ermenistan'ın iş insanları ve sanayiciler arasında ortak bir girişim ve ortak bir sanayi sitesinin inşasını duyurdu. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Hervik Yarıcanyan, ekonomik ve endüstriyel işbirliğinin devam etmesi ve özel sektörler arasında işbirliğinin kolaylaştırılması ile İran ve Ermenistan arasında küçük sanayi ve ortak sanayi sitelerinin kurulmasını umduğunu belirtti. İranlı yetkili, İran iktisadi heyetinin birkaç hafta önce Ermenistan'da ülke ekonomi bakanı ile yaptığı görüşmede değinerek şöyle dedi. Ermenistan ekonomi bakanı iki ülkenin ekonomik gelişimini memnuniyetle karşıladı ve İran ile Ermenistan arasında ortak bir sanayi sitesinin inşası için yaklaşık 50 hektarlık bir arazi tahsis edilmesi planlanıyor. Aslında İran sanayi sitelerinin Ermenistan sanayi siteleriyle işbirliği içinde ikili sanayi siteleri inşa etmesi gerekiyor. Bu da İran İslam Cumhuriyeti'nden teknoloji ve sermaye transferine ve Ermenistan'dan malların işlenmesine ve ihracatına yol açabilir.
İran Serbest ve Ticaret Bölgeleri Yüksek Konseyi Sekreteri Geşm Adası'nın yabancı gemilere yakıt ikmali için stratejik konuma sahip olduğunu söyledi. İSNA'ya göre dün Said Muhammed, serbest bölgelerin ülke ekonomisinin büyümesi ve refahı amacıyla oluşturulmuş alanlar olduğuna işaret ederek şunları söyledi. Reşm Adası'nın stratejik konumu nedeniyle bu bölgede yabancı gemilere yakıt ikmali hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunulmalıdır. Çünkü bu gibi hizmetler halkın gelir elde etmesine vesile olur. Said Muhammed Reşm Serbest Bölge Kurumu'nun yeni genel müdürünün asıl görevinin ülke ekonomisini geliştirmek ve yatırımcıları çekmek olduğunu söyledi. Serbest ve Ticaret Bölgeleri Yüksek Konsey Sekreteri Said Muhammed ve Hürmüzgan Valisi Mehdi Dosti, Reşm'in Şii ve Sünni Cuma imamları ile Reşm Adası'nın bir grup yönetici ve önde gelenlerinin huzurunda Reşm Serbest Bölge Kurumu'nun yeni genel müdürü Eşref Fethullahi tanıttı.
İran İslam Cumhuriyeti Delegasyonu İskoçya'nın Glasgow kentindeki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Hindistan'ın fosil yakıt subvansiyonları konusundaki tutumuna desteğini açıkladı. Glasgow'daki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde İran heyeti nihai anlaşma taslağından memnuniyetsizliğini dile getirerek Hindistan'ın fosil yakıtlara yönelik subvansiyonlar konusundaki tutumunu destekledi. Hindistan Çevre Bakanı geçtiğimiz günlerde Glasgow zirvesinin fosil yakıt subvansiyonları konulu nihai anlaşma taslağında kullanılan üsluba katılmadığını belirtmiş, taslağın dengesiz olduğunu söylemişti.
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 215 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 22.583 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Bir günde toplam 347.426 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 25.254 olarak kaydedildi.
Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, F-16 savaş uçakları dahil olmak üzere gelişmiş askeri teçhizatların Türkiye'ye satışına karşı olduğunu bildirdi. Menendez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerçekten bir sorunum var. Bu bizim arzu ettiğimiz Türkiye değil. Türkiye en gelişmiş savaş teçhizatından bazılarını verebileceğimiz türden bir NATO müttefiği değil," dedi.
Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde iki PKK üyesinin öldürüldüğünü bildirdi. Türkiye televizyonuna göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı cumartesi akşamı sosyal medya sayfalarında PKK üyesi iki kişinin Barış Pınarı bölgesinde Türk askeri güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Karadeniz'de Amerika, Türkiye ve Romanya donanmalarından gemilerle PASEX tatbikatı gerçekleştirdikleri açıklamasını yaptı. Son yıllarda NATO'nun tatbikat gibi girişimlerle Rusya'nın sınırlarına askeri güç yığması Rusya'nın sert tepkisine neden oluyor.
Yemen kaynakları Yemen'in Şebva eyaletinde Suudi saldırgan koalisyonu savaş uçakları tarafından düzenlenen bir saldırıda en az 4 Yemenli sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sudan'da askeri müdahale karşıtı protestocular ordu yönetimi sivilleri teslim edene kadar gösterilerin süreceğini duyurdu. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'ne yapılan açıklamaya göre dünkü protestolarda göstericilere polisin gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahale sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda protestocu da yaralandı. 25 Ekim'den bu yana devam eden gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale sonucu ölenlerin sayısı 20 oldu.
Ve dün gece Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde büyük bir patlama ve yangın çıktı. Fars Haber Ajansı'na göre patlama ve yangın sonucunda gökyüzünü dumanlar kapladı. Endonezya'nın Java Adası'ndaki Silakep petrol rafinerisinde çıkan yangın çok sayıda itfaiyeci müdahale ediyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Yemen gelişmelerinin kader belirleyici süreçte olması ile ilgili. Haber kaynakları Cuma akşamı Yemen ordusu ve halk komite güçlerinin El Hudeyde eyaletinin güney ve doğu bölgelerinde ilerlediğini duyurdular. Haber kaynaklarına göre Yemen Ordu ve Halk Komite güçleri Beyt el-Fagiye ve el-Tahita bölgelerinde Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen güçlerin geri çekilmesi ardından bu bölgelerin kontrolünü ele geçirdiler. Mevcut haberlere göre Suudi koalisyon güçleri 10 kilometrelerden El-Huhe ve El-Maha ilçelerinden geri çekilirken kendi bölge ve üslerinden çıktılar. Yine haber çevrelerinin bildirdiğine göre galiba Suudi koalisyona bağlı paralı uşaklar Yemen'in çeşitli bölgelerinde zor şartlarda yaşıyorlar. Bu yüzden Suudi koalisyon Taiz ve Ma'arib gibi Yemen'in bazı bölgelerine hava saldırıları üzerinde odaklanmıştır. Böylece Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı güçlerin daha fazla ilerlemesini ve sonuçta kendi uşakları ve bağlı güçlerin ardı ardına yenilgilerini engellemeye çalışıyorlar. Bu çerçevede Yemen El Mesire televizyon kanalı Suudi koalisyon güçlerine bağlı savaş uçaklarının Ma'arib eyaletinde Sarvah ve El Cube bölgelerine yönelik yoğun hava saldırılarını duyurdu. Burada önemli olan ise Suudi koalisyon hava saldırılarının kendilerine bağlı güçlerin sürekli geri çekilmesi ve Taiz ve El Hudeyde eyaletinin güney kesimlerinde geniş çapta onlarca üssü boşaltmaları ile eş zamanlı olmasıdır. Aynı haber kaynakları Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı silahlı güçlerin beklenmedik bir şekilde ve tek taraflı olarak sahil eyaleti olan El Hudeyde'yi tamamen boşalttıkları ve güney bölgelere doğru geri çekildiklerini duyurdular. Görünüşe göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu taktiği ilk etapta kendisine bağlı Güney Geçiş Konseyi'nin kontrolüne olan Şebva gibi güney eyaletleri kaybetmeme doğrultusunda gerçekleşiyor.
Buna ilaveten Ma'arib eyaletinin çeşitli bölgelerinde Ulusal Kurtuluş Hükümeti ve ordu güçlerinin ilerlemesiyle birlikte Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı saldırgan koalisyona bağlı güçleri kendilerine bağlı silahlı uçakları Ma'arib cephesine doğru yönlendiriyorlar. Zira Suudi koalisyon Ma'arib eyaletinde utanç verici bir yenilginin eşiğinde bulunuyor ve bu zaferi engellemek ise Suudi Arabistan yönetimi için hayati önem taşıyor. Haber kaynakları Yemen ordusu ve halk güçlerinin Hudeyde vilayetinde 700 kilometre karelik bir alanı daha işgalden kurtardığını duyurdu. El Meyadin televizyon kanalı Yemenli kaynaklardan naklen verdiği haberde Yemen ordusu ve halk güçlerinin Hudeyde vilayetinde Yemen'in batı kıyılarında tam kontrol sağladığını, Muha ve His bölgelerinde ise çatışmaların sürmekte olduğunu bildirdi. Ebu Dabi'ye bağlı paralı silahlı güçlerin Yemen nüfusunun %11'ini barındıran El Hudeyde eyaletinden geri çekilmesi hangi hedef ve hangi taktikle olursa olsun Yemen ordusu ve halk komiteleri için büyük bir başarı sayılıyor. Zira El Hudeyde'nin işgalden kurtarılması ile ülkenin kuzey ve batı kesimlerine Kızıldeniz'den yük taşıma koridoru açılmış olur ve böylece Yemen ordu güçleri stratejik öneme sahip Kızıldeniz kıyılarının kontrolünü ele geçirmiş olurlar. Bu yüzden Yemen gelişmeleri Mart 2015'e başlayan saldırıdan geçen 7 yılın ardından Yemen halkı ve ordusu için en iyi şartların bulunduğu bir sürece girdiği söylenebilir. Zira bu savaşta Arabistan'ın amaçladığı hedeflerden hiçbiri gerçekleşmezken üstelik ağır masraflara katlanmak zorunda kalmış ve tarihin en utanç verici yenilgileri eşiğinde bulunuyor. Bu yüzden bu konuda izlenen taktikler her şeyden çok Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin şaşkınlığını gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Putin'in Batı'nın Moskova yönelik son psikolojik savaşına tepkisiyle ilgili. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırı söylentilerini korku yaratmak şeklinde değerlendirerek, Belarus ve Polonya sınırında göçmen kriziyle her türlü bağlantıyı reddetti. Putin, NATO'nun Rusya sınırı yakınlarındaki askeri tatbikatının tehlikeli bir meydan okuma olduğunu, zira askeri örgütü stratejik hava güçlerini kullandığını belirtti. Putin'in belirttiğine göre Amerika ve NATO'daki müttefiklerinin Karadeniz'de daha önce kararlaştırılmayan bir tatbikat gerçekleştirmekte olduklarını ve sadece güçlü bir filo oluşturmakla kalmayıp üstelik stratejik hava birimlerini de kullandıklarını belirtti. Putin'e göre bu konu Rusya'nın misillemesini beraberinde getirirken Karadeniz'de gerilimin tırmanmasına ortam hazırlayacaktır. Görünüşe göre hali hazırda Amerika ele başlığında NATO ve Rusya, Karadeniz ve Ukrayna alanında karşı karşıya gelmiş bulunuyorlar. Ukrayna konusunda Amerika, Rusya'ya karşı geniş bir psikolojik savaşın liderliğini yaparken, Avrupalı müttefiklerini de kendi safına katmaya çalışıyor. Washington ve Kiev kısa bir süre önce Avrupalı müttefiklerine Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliklerin Moskova'nın Ukrayna'ya saldırmaya yeni hazırlıkları olduğunu gösterdiğini ilan ettiler. Tabii ki Avrupalılar da Washington'un psikolojik savaşı doğrultusunda Moskova'ya bu konuda uyarıda bulundular. Aslında Washington, Rus askeri güçlerinin Ukrayna sınırında bulunmasının bu ülke için tehdit oluşturduğu iddiası ile bölgede yeni gerginlik oluşturmak ve Rusya'ya baskıyı arttırmayı amaçlıyor. Nitekim Cuma günü Moskova'nın Ukrayna'ya karşı her türlü askeri girişiminin ciddi bir hata olacağı uyarısında bulundu. Fakat Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Amerika'nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı iddiasını tekzip ederek, aslında NATO'nun kendini Rusya sınırlarına yaklaştırdığını ve Moskova'nın da gerekli savunma girişiminde bulunacağını söyledi.
Ukrayna'nın kuzey ve doğusu ayrıca Kırım Yarımadası'nda Rusya'nın önemli oranda askeri hareketliliğinin artmasına rağmen Moskova'nın Ukrayna'ya karşı geniş askeri saldırı niyetinde olduğu düşünülmüyor. Rusya'nın hedefi daha çok Kiev ve özellikle ülkenin doğusunda Türkiye yapımı Bayraktar BT-2 İHA'sı ile muhalefete karşı yapılan askeri harekatları ve ayrıca Ukrayna'nın Washington'dan daha çok askeri, siyasi ve silah desteği almak için görüşmelerin artması konusunda uyarıda bulunmaktır. Böylece Rusya Ukrayna'ya Moskova'nın kırmızı çizgisini aşarsa ağır tepkili karşılaşacağı uyarısında bulunmak istiyor. Siyasi meseleler uzmanı Efşar Süleymani bu bağlamda şöyle diyor. Batı asla Rusya'ya sert bir cevap verememiştir ve vermek de istemiyor. Avrupalıların bu ülkenin doğal gazına yoğun şekilde ihtiyaçları vardır ve Kırım Yarımadası'nın Rusya ilhakından geçen 7 yılda Avrupa ve Amerika tarafından hiçbir tepki gösterilmemiştir ve yalnızca Rusya'ya yaptırım uygulanmıştır. Fakat mevcut durumda onun da herhangi bir belirli bir sonucu görünmüyor. Son günlerde Rusya ve NATO'nun karşı karşıya gelmesi ile daha da yoğunlaşan konu Karadeniz'de NATO üyelerinin deniz ve başta Amerikan stratejik bombardıman uçaklarının uçuşu ile hava hareketliliklerinin önemli oranda artmasıdır. Bu da açık bir şekilde Rusya'ya karşı güç gösterisi ve de ona karşı muhtemel idmanlar şeklinde gerçekleşiyor. Bu konu özellikle Putin başı olmak üzere Moskova'nın sert tepkisine neden oldu. NATO'nun elebaşı olan Amerika'nın Karadeniz'deki artan askeri varlığının amacı NATO'nun Karadeniz'deki varlığını arttırmak ve nihayetinde sürekli kılmak, Rusya'yı sınırlamak, baskı yapmak, Moskova'yı Karadeniz'de izole etmektir. Buna karşı Rusya'da Karadeniz'de askeri filolarını onarmayı, burada güç gösterisinde bulunan batılı savaş gemileriyle karşılaşmak hedefiyle ciddi şekilde sürdürüyor ve Karadeniz ve özellikle Kırım Yarımadası'ndaki hava ve füze gücünü takviye ediyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Şaban 1400, Hicri Kameri 8 Rebiüssani 1443 ve Miladi 14 Kasım 2021 Pazar. Müzik. 1211 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Rebiüsani 232'de Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hasan Askeri Aleyhisselam Medine'de dünyaya geldi. O Hazret çocukken değerli babası İmam Hadi Aleyhisselam ile birlikte Abbasi hükümetinin baskıları sonucunda Irak'ın kutsal Samara kentine hicret etti ve 13 yıl boyunca bu kentte ikamet ederek babasından feyizler aldı. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam değerli babası İmam Hadi Aleyhisselam'ın rihletinden sonra 5 yıldan fazla süre Müslümanların hidayeti ve imametini üstlendi. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın imamet dönemi Abbasi halifelerinin siyasi ve askeri iktidarlarının doruğa ulaştığı döneme denk geldi. Biz de İmam Hasan Askeri'nin veladeti dolayısıyla sizlere tebriklerimizi sunuyoruz. ...106 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Şaban 1294'te 3. İran Milli Şura Meclisi Kacar Hanedanı'nın son şahı Ahmet Şah'ın isteği üzerine feshedildi. Bu yanlış girişim Ahmet Şah'ın Rus ve İngiliz bakanlarla görüşmesinin ardından gerçekleşti. O dönemde Rus ve İngiliz devletleri 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya'ya karşı savaşa girdi ve bu yüzden kendi güçlerini İran'a doğru harekete geçirdi. İngilizler güneyde güçlerini kaybettiler ve Rusya ordusu kuzeyden Tahran'a doğru hareket etti. Rus askerlerinin Tahran'a gitmelerinin ardından meclis milletvekilleri yabancıların İran'a girmeleri ve onların İran'ın milli hakimiyeti ve toprak bütünlüğünü ihlal etmelerine itiraz etmek amacıyla Milli Savunma Komitesi'ni kurdu. ...104 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Rebiüsani 1339 yılında İranlı büyük Kur'an müfessiri ve din alimi Ayetullah Şeriat İsfahani vefat etti. Haşiye-i Fusul ve Kaide-i Sudur bu büyük alimin birçok değerli eserlerinden sadece iki tanesidir. ...132 yıl önce bugün miladi 14 Kasım 1889 yılında Hindistan'ın İngiliz sömürüsü aleyhindeki mücadeleci liderlerinden Cevahirlal Nehru Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Allahabad kasabasında dünyaya geldi. Hukuk dalında yüksek eğitimini bitirdikten sonra İngiliz sömürgesi aleyhinde mücadeleye başladı ancak bu mücadelesinden dolayı defalarca sömürgeciler tarafından tutuklanarak hapse atıldı. Nehru hapis dönemlerinde bile boş oturmayıp hayatım, dünya tarihine bakış ve Hindistan'ın keşfi gibi bir takım önemli eserler kaleme aldı. ...132 yıl önce bugün 14 Kasım 1889 yılında Mısırlı meşhur yazar ve edebiyatçı Doktor Taha Hüseyin dünyaya geldi. Çocukluk döneminde gözlerini kaybeden bu ünlü yazar üstün zeka ve dirayeti sayesinde Mısır ve Fransa'nın önemli üniversitelerinden doktora diplomasını aldı. Bu ünlü Mısırlı edip birçok önemli eseri kaleme aldı ki eserler içerisinde Arap Edebiyatı Tarihi Kitabul Eyyam adlı eserlere değinebiliriz. Doktor Taha Hüseyin 1973 yılında vefat etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar
Davutoğlu Eserinizle övünün. Dolar 10 TL.
Yeni Asya.
Esnaf ve çiftçi zor günler geçiriyor. Böylesini yaşamadık.
Milli Gazete.
Milletimiz geçinemiyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Elif Çakır 12 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde bütün yetkilerin tek elde toplanması iyi oldu mu? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dolar Türk lirasının yakasına yapıştı. Böyle giderse paramızın değerini pula çevirinceye kadar da bırakmayacak. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Haziran 2018'de halktan şu sözlerle o istemişti. 24 Haziran'da bu kardeşinize yetkiyi verin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçelim. Ondan sonra bu faizlerle, enflasyonla, dolarla, kurlarla, dövizlerle nasıl mücadele edilirmiş göreceksiniz. Bu kurun belini kıracağız. Bu kur filan bunların hiçbirini bizim geleceğimizi belirleyecek şeyler değil diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Sayın Erdoğan, kurun faizin belini kıracağız derken AK Partili siyasetçiler bu hükümet sistemi ülkenin ekonomisini uçuracak, işsizliği bitirecek, evi olmayan ev sahibi olacak, enflasyonu çökertecek diye meydanları inletirlerken televizyon kanallarında Cumhurbaşkanlığı sisteminin her derde deva, her hastalığa şifa faziletlerini anlatırlarken dolar 4,40 seviyesindeydi. Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyondu. Enflasyon oranı tek haneydi. Peki şimdi durum ne? Ülkemizin ekonomisi ne durumda? İşsizlik ne durumda? Faiz, enflasyon nerede? Doların 15 lira olmayacağının garantisi var mı? Bu sistem ülkemizin hayrına oldu mu? Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizden bu yana ülkemizin iki yakası bir araya gelmiyor. Evi olmayan ev alacak diye pazarlanan sistem ev almayı, sofraya ekmek koyabilmek için evlerini kaybetme noktasına geldi. İşsizleri bırakın, işi olanlar bile geçinemez hale geldi. Vatandaşların gelir durumuna ilişkin Metropol Araştırma'nın gerçekleştirdiği ankete göre halkın %57'si yeterli düzeyde beslenemiyor, sadece beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bütün temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabildiğini söyleyenlerin oranı yalnızca %21,7. Sadece ekonomide mi durum vahim? Ülkemizde sorun yaşanmayan bir alan var mı? Ekonomi böyle de eğitim alanında durum iyi mi? Orman ve tarım alanlarında işler rayında mı gidiyor? Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, haydi bir alan söyleyelim ki ağır problemler olmasın. Bu sistemin ülkemizin sorunlarına çare olmayacağı, bu sistemin ülkemizin bütün sorunlarını daha da derinleştireceği, hatta telafisi mümkün olmayan yeni sorunlar üreteceği, ülkeyi krizlere götüreceği başından belliydi. Bu sistemin Cumhurbaşkanına yasama, yürütme ve yargı alanlarını kuşatan çok geniş ve denetimsiz yetkiler sağlayacak otoriter bir yönetim modeli olduğu belliydi. Bu modelin sahipleri AK Parti ve MHP sorumludur. AK Partili ve MHP'li siyasetçiler kendi otoriterlerini güçlendirmek, ülkeyi hesap kitap vermeden yönetmek için bu modeli hazırladılar ve sistemi ülkenin ekonomisini şöyle uçuracak, ülkeyi şöyle şaha kaldıracak diye halka pazarladılar. Peki onlar bu ucube sistemin faziletlerini anlatırken ülkemizin anayasa hukukçuları ne yaptılar? Seslerini çıkartmayan, yeterince itiraz etmeyen hukukçularımız, başımıza iş gelmesin diye susan siyasetçilerimiz de sorumlu değil mi?
Cevher İlhan 12 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde Varta'ya dikkat başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Provokasyonlar arenasında gittikçe eriyen iktidar cephesinin elinde kala kala HDP üzerinden muhalefeti kriminalize etme bayat bahanesi kalmış. Bir yandan bu partinin terör örgütüyle arasına mesafe koymasından dem vurulurken 6 milyon oy almış, hazine yardımı alan meclis başkan vekilinin meclis çalışmalarını yönettiği, Türkiye'nin 3. partisini dışlayıp PKK'nın yanına itme tuzağına düşülüyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bütün komploları boşa çıkan siyasi iktidar yeniden bu parti üzerinden demokratik siyaseti hedef alıyor. Siirt'te bir vatandaşın İYİ Parti lideri Akşener'e karşı burası Kürdistan demesi ve daha önce kendisine hakaretten ceza alan birinin Bingöl'de esnaf ziyaretinde partililerin arasına sokulup yeniden tahrikler savurması bunun son tezahürleri. Bu açıdan özellikle son süreçte HDP yetkili kurullarının tek kişilik otoriter sisteme karşı demokrasiyi, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığını esas almakla Millet İttifakı ve demokratik parlamenter sistem işbirliği ekseninde yer almaları çok önemli. Halbuki yetkili mercilere her fırsatta Türkiye Partisi olarak ülkenin bütünlüğünden yana demokratikleşme zemininde yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle demokratikleşmenin tahkimini kapsayan, demokratik taleplerini deklare eden ve geçiş dönemi ilkeleri ışığında güçlü demokrasi ve evrensel standartlarda adalet sistemini savunan HDP'yi de dahil ederek demokrasi mücadelesi verilmeli. Bu hususta kamuoyuna açıklanan Demokrasiye, Adalete, Barışa Çağrı Deklarasyonu başlıklı demokrasi tutum belgesinde sorunlarımızı şiddet aracılığıyla değil, müzakere ve diyalog yoluyla çözmek temel düsturumuzdur teyidi esas alınarak hatalardan cayılması uyarıları yapılabilir. Partinin eski eş genel başkanı Demirtaş'ın Kürt sorununun Cumhuriyet'in demokratikleşmesi ile doğrudan bağlantılı olduğu, savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine meclisin diyalog ve müzakere seçeneklerinin tarihsel ve güncel olduğu aşikardır perspektifi nazara verilebilir. Milletin birliği ve ülkenin bütünlüğü kapsamında çözüm mercinin millet iradesinin temsilcisi meclis olduğu ve demokratik çözümde Türkiye'deki bütün toplumsal kesimlerin sorunlarını dikkate alan yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğu açıklamasından hareket edilebilir. İYİ Parti, HDP'lileri perişan tahkir veya terör örgütünün yanında konumlandırmakla iktidar cephesinin eline insafsızca istismar edileceği kozlar vermekten sakınmalı. Terör örgütünün 80 bin silah ve 200 ton patlayıcı depolamasına, terörist başının ileri sürdüğü halk isyanı için bombalar, roket atarlar, silah ve mühimmat yağması seyirci kalan, terör uzmanı özel harekatçıları çekip operasyonları yasaklayan, mülki amirlerle askere ve polise İlişmeyin talimatıyla örgütün bölgeyi adeta teslim almasına ortam oluşturan iktidardakilerin tahkirlerine kapılmamalı. Demokrasi İttifakı şiarıyla ortak demokratik mücadele platformu büyütmeli.
İsfender Korkmaz 12 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde eksi reel faiz temerrüt riskini artırdı başlıklı yazısına yer veriyor. 2021 Ocak-Eylül 9 aylık cari açık 11,7 milyar dolar oldu. Geçen sene 28,3 milyar dolar olmuştu. Cari açığın azalmasında turizm gelirlerinin artması da etkili oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı da 29,3 milyar dolardan 20,3 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığının düşmesinde de altın ithalatının azalması etkili oldu. Söz gelimi 2021 yılında Türkiye Ocak-Eylül arasında 9 ayda 212.248 kilo altın ithal etti. Bu sene altın fiyatları da bu dönemde gerilediği için altın ithalatı da azaldı ve yalnızca 52.745 kilo ithal etti diyen yazar, Yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye aramalı ve ham maddeyi içeride üretmiş olsaydı aynı zamanda istihdam da artardı. Enflasyon da bu kadar artmazdı. 2018 kur şokundan beri kur artışları ithal girdiği maliyetlerini arttırdı. Maliyet artışı da oligopol piyasa şartları içinde tüfeğe yansıdı. Zaten Türkiye faktör verimliliğinin ve üretim kapasitesinin düşük olması, piyasada oligopol yapının olması, kartelleşmenin olması, kamu kaynaklarının popülist amaçlı olarak kullanılması gibi yapısal sorunlardan kaynaklanan bir kronik enflasyon yaşıyordu. Kur artışları da bunun üstüne geldi ve enflasyonu arttırdı. Merkez Bankası yüksek kur cari açığı azaltacak diyor. Ancak yanlış söylüyor. Söz gelimi Türkiye'nin turizm geliri 50 milyar dolara çıkarsa cari açığı kalmaz ve fakat dış ticaret açığı devam eder. Kastettiği dış ticaret açığı olsa gerek. Yani Merkez Bankası ihracatta rekabet gücümüz artsın, ithalat fiyatları artsın, dış ticaret açığı azalsın demek istiyor ama girdiği ithalatın azalması için aynı malın içeride üretilmesi gerekir. Ama Merkez Bankası ve hükümete güven o kadar düştü ki kimse yatırım yapmıyor. O zaman da üretim yapmak için ithalat zorunlu oluyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hasan Askeri İlahi 11. Hüccet.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın yaşamındaki en önemli konu o hazretin evladının doğumudur. Dünyayı kurtaran insanın İmam Hasan Askeri aleyhisselamın evladı olduğu haberi halka duyurulmuştu. O beşeriyet dünyasını kurtaran, kıyamı ile dünyada zulüm düzenini devirendir. Bu yüzden Abbasi halifeleri İmam Hasan Askeri aleyhisselamın evladının dünyaya gelmesinden kaygılıydılar.
İslami düşüncede imamet, peygamberin risaletinin devamıdır. Hiç şüphesiz bu gelişen akıma iktida etmek, İslam ümmetini tehditler ve hasarlardan koruyacak ve onlar işlerini düzene koyacaktır. Bu yüzden Allah-u Teala kendi hikmeti ve insanların bir lidere ihtiyacı olma gereğine göre imamları kendi hüccetleri olarak insanların arasında görevlendirmiştir. Hüccet kelimesi sözcük anlamı itibariyle delil ve sebep anlamındadır. Kur'an-ı Kerim akıl, peygamberler ve halifleri, ayrıca alimler ve liderler Allah'ın halkı olan hüccetleri sayılıyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. Yeryüzü Allah'ın hüccetinden boş kalmaz. Ya açık ve bilinendir ya da gözlerden ıraktır. İlahi sırlar onlara verilmiş ve her kim onlara sığınırsa Hakk'ın yoluna girmiştir. Onlar Allah'ın ilim mahzeni ve onun dininin koruyucularıdırlar. Ve dimdik dağlar gibi İslam da onların varlığı nedeniyle dimdiktir. Bugün İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ardından ilahi hüccetlerden İmam Hasan Askeri aleyhisselamın kutlu veladet gününü idrak ediyoruz. Bu yüzden tebriklerimizi sunarken bu programda o hazretin siyerinden bazı kesitler aktaracağız.
İmam Hasan Askeri aleyhisselam Hicri kameri 232 yılında Medine kentinde dünyaya geldi. Çocukluk yaşında Abbasi halifelerinin dayatmasıyla değerli ve kıymetli babası İmam Hadi aleyhisselam ile birlikte Medine kentinden ayrılarak Abbasi halifelerinin hükümet merkezi olan Samerra kentinde yaşamaya başladılar. Gerçi İmam 28 yıl yaşadı. Fakat kendinden İslami ilimler ve mariflerinde değerli bir hazine geride bıraktı. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın sevgi dolu fakat bir o kadar da çekici olan bir simaya sahip oldukları, öyle ki herkesi etkilediği belirtiliyor. Tarihte o hazreti tanımadığı için kendisinden uzak durmaya çalışan, fakat hazret ile karşılaşınca kendisinden etkilenerek büyük bir değişiklik yaşayıp o hazretin gerçek dostları arasında yer alan insanlardan söz ediliyor. Bu kesim arasında o hazreti hapishanede iken işkence etmekle görevli olan en şirret iki kişiden söz edilebilir. İmam Abbasilerin hapishanesinde bulunduğu zaman o hazret ile muaşirette olan gardiyanlar ve o hazretten ve etkin kelamından etkilenerek büyük bir değişime ve ruhi gelişmeye uğradılar.
İmam Hasan Askeri aleyhisselamın imamet dönemi yaklaşık 6 yıl sürdü. Fakat imam bu dönemin büyük çoğunluğunu sürgün ve hapishanede geçirdi. O hazret Mu'tez, Muhteda ve Mu'temid adlı 3 Abbasi halifesiyle çağdaştı. O dönemde Abbasi halifelerinin baskı ve zulümleri doruğa ulaşmıştı. Bu yüzden İmam Hasan Askeri aleyhisselam ders sınıfları ve konuşma oturumlarını düzenlemek için daha az imkana sahipti ve halkın geneli veya ilim ve marifet arayanlarla